Herkese merhaba. Yeni bir Pusula programında sevgili Kerim Rota ile birlikteyiz. Hoş geldin Kerim.
Hoş bulduk Ömerciğim. Geçmiş olsun. Biraz rahatsızlığını duyduk.
Çok teşekkür ederim. Evet, geçen hafta Lisbon Maratonu sonrasında geri dönüşte herhalde uçakta ciddi bir virüs kaptık. Neredeyse takımın %35'i aynı duruma geldi. Ama çok şükür şimdi iyiyim. Fena değilim.
Geçmiş olsun.
Tabii memlekete gelir gelmez bu sefer fiziksel sağlık dışında ruhsal sağlık şeyleriyle de uğraşmak zorunda kaldık. Bunlardan bir tanesi flash TV ve bank pozitif hakkındaki süreç. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ne gibi eksiklikler var? Ne gibi aksaklıklar olduğunu görüyorsun?
Yani bu işin neresi doğru diye sormak istiyorum Ömer. Ben de biraz araştırdım. Çok önemli gazeteciler var. Tolga Şardan, Murat Ağrer. Bu konuda zaten çok yazdılar, çizdiler. Bilinmedik bir şey söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Yani ne zaman izin verilmiş diye BDDK diye baktım. Hisse devir iznini ne zaman ver? 12 Mayıs 2023. Seçimlerden 2 gün önce, seçimlerden 1 iş günü önce bu izin verilmiş. Bu zaten başlı başına bana bir soru işareti doğurdu. Sonra hisse devri Eylül 2023'te gerçekleşmiş. Fakat yönetim kurulu başkanı olan şahıs 2004 yılında 7 ay hapiste yatmış. Sonrasında Yargıtay gerek olmadığına, cezaya gerek olmadığına dair kararı vermiş, iptal olmuş ama 7 ay cezaevinde yatmış. 2017'de veya 2019'da bir soruşturma geçirmiş, birkaç gün gözaltında kalmış. Orada çıkan materyallerle savcılık yeni bir soruşturmaya gitmiş. O da 2021-22 gibi bu soruşturma derinleşmiş. 2024'ün başında da dava açılmış. Yani devlet aklı nerede diyorum. Devlet aklının 2004 yılında 7 ay cezaevinde yatmış, sonrasında aklanmış bile olsa bir kişiye banka yönetim kurulu başkanlığı verip banka hissesini devirine bu kadar kolayca nasıl isim verir? Bunun arkasından daha başka kokular var diye maalesef düşünüyorum. Bunu düşündürüyor bize. Ya böyle değildi. Yani ne kurumlarımız böyle değildi ne de yaklaşımımız böyle değildi. Bir örnek vereyim sana. Yani 2004-2005 yılında bir bankada çalışıyorum. Banka yabancı bankaya satılacak. Her şey tamam. Devraklar gönderildi o günkü BDDK'ya. Buradan da kendisine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tevfik Bilgin başkandı o zamanlar. Aylar geçti. Ses çıkmıyor falan. Sonunda bir mesaj yollandı. Ya o bankanın satın alacak olan yabancı bankanın bütün yönetim kurulu üyelerinin CV'lerini inceledik. O yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi güvenlik açısından içimize sinmedi. Düşün yani. Buranın yönetim kurulundan bahsetmiyorum. O bankanın yönetim kurulu. O yönetim kurulu istifa ettirildi, üyesi istifa ettirildi yabancı banka tarafından. Ondan sonra işlem gerçekleşebildi. Yani bu kadar hassas, bu kadar detaylı inceleme yapan bir BDDK'dan şimdi geldiğimiz nokta sanal bahis, örgüt kurmaktan tutuklu bir kişi. Ve sonunda TMSF'ye devredilmiş bir bankamız daha oldu. En son baktım ne zaman TMSF'ye bir banka devredilmişti? 2002 yılında.
Evet.
Devredilmiş. Bu da çok ayıp ve ilginçtir. Daha önce TMSF'ye devredilen bankalar sevgili Ömer, bilançolarının ve öz kaynaklarının, mali yapılarının kötüleşmesinden dolayı devrediliyordu. Bu banka, banka yönetim kurulunun itibar kaybından dolayı devredildi. Buna da izin veren BDDK. BDDK hakkında daha önce seninle de konuşmuştuk bundan bir 6 ay önce. İstiyorsan topu sana bırakayım. Ama bunun arkasından mutlaka bir soruşturma çıkması gerektiğini düşünüyorum.
Sen özellikle geçmiş dönemdeki BDDK araştırmalarını ve kişiler hakkındaki araştırmalarını söyleyince aklıma hemen master'da aldığım uluslararası finansman dersinde bir hocamızın söylediği şeyler aklıma geldi. Amerika'ya gidip Amerika'da bir banka hissesi almaya başladığın andan itibaren banka hissesinin %1'ini aldığın andan itibaren ilk önce peşine FBI düşer demişti. Hatta bir de medyayı ekledim bunun içerisine.
Tabii.
Medya ve bankacılık hissesi almaya başladığın andan itibaren peşine FBI düşer. Kimsin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne amaçla alıyorsun diye. Şimdi o hatıralarla birlikte senin söylediğini birleştirince burada bankanın hakim ortağı oluyorsun.
Evet.
Normal şartlarda aslında girip Google'da yazsan,
bir Google
kimdir diye oraya baksan, kim olacağı konusunda 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibi olacağın bir kişiye bankanın hakim ortaklığı konusunda hisseyi veriyorsun.
Yönetim
başkanı yapıyorsun. Ve asli olan görevini burada gerçekleştirmiyorsun. Diğer tarafta da geçmiş dönemde hep başımıza gelenler konusunda söylüyoruz. Ekonomiyle ilgili bir takım açıklamalarda bulunuyorsun. Sonuçta doğruyu göstermeye çalışıyorsun. Arkasından da bankacılıkla ilgili yapabileceklerini bir anda silip atıp senin kariyerini bitiriyor.
İtibar suikastı.
İtibar suikastı yapıyorlar. Ben açıkçası bunun gelmiş olduğu noktada şunu görüyorum. Kurumsal yozlaşma, kurumsal çürüme o kadar ciddi bir boyuta geldi ki artık Türkiye'de. En güvenli düşüneceğimiz bankacılık sektörünü bile tehdit eder bir yapı halinde. O nedenle ben açıkçası liyakat sorununun Türkiye'de hala çözülmediğine inanıyorum. Ekonomi yönetiminde hep konuşuyoruz. 4 kişiden ibaret bir ekonomi yönetimi varken arka plandaki kurumlar maalesef bunu çok desteklemiyor ve Türkiye'nin pozitif bir bakış açısını göstermiyor diye düşünüyorum.
Bir şey daha ekleyeyim bu konuda. Bu konu su kaldırır çünkü sevgili Ömer. 2004 yılında Türkiye'de 48-49'lu banka var. Yani krizden çıktıktan sonra, bankacılık krizinden. 2019 yılında da 48-49 banka var. Bugün 64 banka var. Üçte bir oranında banka sayısı arttırıldı son 5 yıl içerisinde. Şimdi bir hisse devrinde, bir yönetim bankanın hisse devrinde bu kadar fahiş bir hata yapıldıysa bu izinlerde inşallah hata yapılmamıştır demek istiyorum. Bu 16 bankanın dışında izin almış, faaliyet iznini henüz almamış bankalar da var. Onlara da ilave gelecek. Türkiye'nin 70 bankaya ihtiyacı gerçekten var mı bu kadar dijitalleşme varken su kaldırır. Bir de seninle 5-6 ay önce konuşmuştuk. Bir takı töreni vardı.
Evet.
O ne oldu ya?
O yani üzerinden neredeyse incelenme süresi olarak 2 ay geçtiği halde bu konuda hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Yani inceleme başlatılmadığı bu şahıs hala BDDK'da başkan yardımcılığının görevini sürdürüyor. İşte o yüzden söylüyorum kurumsal çürüme, kurumsal dejenerasyon ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Maalesef bu konuda etik, ahlaki, o görevi layıkıyla yapan, yapması gereken insanların o etik kurallar çerçevesindeki denge ve kontrolü de o mekanizmaları da maalesef şu anda görmüyoruz.
Yani BDDK, TÜİK, yani Mehmet Şimşek geldikten sonra yaklaşık ne kadar geçti? 2 yıla yaklaşık. 2 yıla geliyor. BDDK TÜİK'te birkaç tane dikkat çekici olay ortaya çıktı. En sonuncusu bu. SPK'da pek öyle bir şey çıkmadı yeni başkandan sonra. Bu kadro sorunu, Mehmet Şimşek'in pek umursamadığı bu kadro sorunu ileride kendisine de büyük sorunlar açacak gibi görüyorum.
Aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ve hatta bir taraftan da diploma tartışmaları vardı. Hani bu kurumsal çürüme ve yozlaşma açısından şöyle bakıyorum olaya ben. 35 sene önceki diplomayı tartışmaya açmak, aynı statüyle bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişte diplomaya hak kazanmış yüzlerce, binlerce insanı da şaibe altına koymak.
Tabii.
Neden bahsediyoruz? Ekrem İmamoğlu'nun diplomasından. Tartışmamız gereken başka bir sürü ekonomik problem ve çözüm üretilmesi gereken bir sürü sorun varken biz hala başkan oldun olamazsın, cumhurbaşkanı adayı oldun olamazsın neticesinde diploma sorunuyla buna bir engel çıkartmaya çalışıyoruz. Sence bu ekonomik anlamda bizi etkileyecek mi?
Tabii.
Önümüzdeki dönemde.
Bir tane Tabii diye bir platform var TRT1'in. Orada bir Görünmez El diye bir dizi yapılmış. 28 Şubat dönemi Türkiye'sini anlatıyor. Bu tür işte medya, finans sektörü ile hükümet arasındaki ilişkiler, yargının müdahalelerinin sonucunda ülkenin nasıl bir felakete sürüklendiğini kendilerince bir dizi yapmışlar. Çok kaliteli bir dizi olarak ben görmedim ama içinde bir Hazine Genel Müdür Yardımcısı da başrolde oynadığı için ilgimi çekti, seyrettim. Şimdi böyle dizilerin 10 sene sonra tekrar çekilmemesi gerekiyor.
Doğru.
Yoksa döner dolaşır aynı yere geliriz. Sayın Cumhurbaşkanı bu siyasi yasaklardan en fazla canı yanmış siyasetçiler bir tanesi. Ne acıdır ki dönüp dolaşıyor en potansiyel rakibi konusunda. Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından 4-5 gün önce diploma iptaliyle bir fırsat, rakibi elimine etme fırsatı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ekonomi üzerine tabii ki etkisi olur. Çünkü herhalde Ekrem İmamoğlu da böyle bir şey gerçekleştiğinde boş durmayacaktır. Buna kontra bazı argümanlar, bazı aksiyonlar geliştirecektir. Bunun sonucunda da rasyonelleşti dediğimiz para politikasından başka bir şey de elimizde olmadığına göre sevgili Ömer, para politikasının bütün bunlara karşı direnci de çok kuvvetli olamayabilir. O yüzden umarım aklı selim galip gelir.
Ben o çerçevede şöyle görüyorum. Özellikle bu tartışmalar başladığı andan itibaren Kerim, bizim bireyler tarafında ve aynı zamanda kurumlar tarafında döviz alımları ciddi boyutlara ulaşmaya başladı yine. Ve bu sadece döviz mevduat hesaplarında görünmüyor. Aynı zamanda fonlarda da gözüküyor. Şöyle bir çerçeve çizelim. Sene başından itibaren kur etkisinden arındırılmamış 13.7 milyar dolarlık bir artış var toplamda.
Evet.
DTH rakamlarında. Yine kur etkisinden arındırılmamış döviz cinsi fonlarda da 4.5 milyar dolarlık bir artış var. Neredeyse 18 milyar dolara geliyor. Kur korumalı mevduatta da 3 aşağı 5 yukarı 9.5 milyar dolarlık bir azalış var.
Evet.
Vatandaş bunu zaten bir şeyde fiyatlıyor ve bu fiyatlamaları da o ekonomik beklentiler içerisinde bir portföy tercihi olarak buraya sunuyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
Evet. Merkez Bankası yılbaşından bu yana aslında net döviz satışı yapıyor görünüyor. Yani bir 15 milyar döviz sattı. Pozisyon daha az bozuldu ama böyle baktığında aslında çok önemli bir reel faiz ortamı hala var. Yani aylık faiz bireyler için neredeyse 3 civarındayken kur artışları bunun çok da altında gerçekleşiyor. Bizim bir dengeye gelmemiz için aslında böyle dönemlerde Merkez Bankası'nın hala rezerv biriktiriyor olması gerekiyor. Niye rezerv biriktiremiyor da tam tersi oluyor veya durağanlaştı rezerv pozisyonu? İşte bu siyasi tartışmalardan, yani özellikle TÜSİAD tartışmasının başladığı günden itibaren benim gördüğüm para politikası olması gerektiğinden daha zayıf. Eli daha zayıf. Dolayısıyla para politikası dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim gibi elimizdeki neredeyse tek İsviçre çakısı olduğu için de bunun tökezlemesinin sonuçları ağır olabilir.
Yani orada sevgili Ali Hakan Kara'ya atıfta bulunalım. O çok güzel bunu fizyolojik olarak da söyledi aslında. Yani diyet yapıyoruz ama yağdan kaybedeceğimize kastan kaybediyoruz diye. Yine sanayi üretimi biliyorsun Ocak ayında %2.3 mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış düşerken parakende satışlar yine aynı mevsimle takvim etkilerinden arındırılmış %2 oranında yukarıya doğru gitti. Yani o timsahın ağzı halen açılıyor. Biz kastan kaybetmeye ve yağlanmaya da devam ediyoruz. Bu da benim açımdan baktığım zaman para politikasının vermiş olduğu sinyalin yanlış yerlere gittiğini, indirilen faiz oranına rağmen hala regülasyonlarla kredi kullanımının yine kısıtlandığını gösteren şeylerden bir tanesi. Ben bu çerçevede de döviz cinsinden ortaya çıkmış olan bu borçlanmanın riskini soracağım sana.
Evet, yani özellikle kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere yabancı para kredilerdeki artış devam ediyor. Biliyorsun Merkez Bankası bu konuda bir düzenleme yaptı. Henüz etkilerini göremedik. Yani artış durmadı. Belki önümüzdeki haftalarda duracaktır ama şunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında birçok kredi kısıtı olmasına rağmen istisnalar o kadar fazla ki yabancı para kredi kullanmaya hızla devam ediyor. Çünkü TL kredi pahalı geliyor. Yabancı para krediler nasıl kur artmaz düşüncesiyle firmalar tarafından tercih ediliyor. Firmaların zaten Eurobond ihraçları, yurt dışı borçlanmaları da çok arttı. Bankaların da çok arttı. Böyle bakınca da aslında 2019-2023 arasında kamuya geçmiş olan döviz riski tekrar reel sektöre geçiyor.
Doğru.
Buralarda da kontrolü elden kaçırmamanın yolu aslında düzgün bir şekilde TL faizi ile yabancı para faizi arasındaki farkın enflasyonla beraber daralmasıdır. Ama biz orada çok geç kaldık. Yani 2023'te başladığımız enflasyonla mücadele meselesi bu sene yıl sonu 30'a gidersek hala çok şanslıyız. 2,5 sene geçmiş olacak. Geç kaldıkça da hem TL'nin reel değerlenmesi sakız gibi uzuyor. Bu sanayiyi çok negatif etkiliyor. Hem de reel sektörün döviz riski artıyor.
Ben bir taraftan bu son cari açık verilerinde ödemeler dengesinde cari açığa bakıyor. Cari açık fonlanabilir mi? Fonluyoruz zaten, bir problem yok. Ya fonluyoruz tamam da nasıl fonluyoruz? Yani kompozisyonu nedir? Bu programlarda artık hani söylemekten gına geldi bana, öyle söyleyeyim. Yine net hata noksandan çıkış var. Altın dolayısıyla olduğunu zaten biliyoruz. Fakat Ocak ayında bankaların borçlanması anormal.
Evet.
Ya bunu neye bağlıyorsun?
Peşin konuşmak istemiyorum. Sevgili Haluk Bümcekçi'ye soracağım. Yani çünkü olağanüstü bir banka borçlanmaları tek aylık artış görüyorum. Hani tek bir kalem var mı diye baktığımda ben bulamadım açıkçası. Mesele ekonomi ekibine söyleyelim. Hala bu soruyu sorsunlar bu hafta.
Doğru.
Bu borçlanma hem yurt dışı mevduatlarla ilgili olabilir. Gördüğümüz Eurobond ihraçlarında çünkü anormal bir artış yok gibi görünüyor. Böyle olunca da yani bankacılık sistemini acaba döviz likiditesi ihtiyacı mı arttı diye bir soru aklıma geliyor ki yani yurt dışı. Çünkü bankacılıktaki mevduat biliyorsun sermaye piyasası ürünlerine kayıyor.
Kayıyor, doğru.
Merkez Bankası artık swaplarla döviz alacaklısı haline geldi bankalara. Dolayısıyla bankaların döviz likiditesi yönetimi içinde bu borçlanmalar arttırılmış olabilir diye düşünüyorum.
Yani bir taraftan demin konuştuğumuz sanayi üretimi düşerken özellikle sanayi tarafında yatırım tarafı öyle çok da cazip değilken sanayicilerle de konuşuyoruz sonuçta. Böyle bir ortamda bu kadar borçlanmanın gelmiş olduğu yerde bu yıl sadece dış borçlanma için 22,5 milyar dolarlık bir faiz ödedik. Bu önümüzdeki sene daha da artacak. Çünkü CDS'imiz düşmüyor. 260'lar seviyesinde takılıp kaldık. Ve faizlerin özellikle yurt dışında yukarıya doğru gidiyor olması bize bir taraftan da bu konuyla ilgili ciddi problem yaratırken bu nasıl bir borçlanmayla katma değer üretip bunu geriye ödeyeceğimiz konusunda bana büyük soru işaretleri bırakıyor. Ben carry trade olduğunu düşünüyorum yapılmış olan işin. Çünkü yani 179,5 milyar dolara kadar çıkmış krediler ki sene başında evet. 167 milyar dolardık. Aralık ayı itibariyle demin senin söylemiş olduğun kamunun üzerinden özel sektöre geçen döviz short pozisyonu reel sektörde 142 milyar dolara kadar geldi. Muhtemelen bir 10-15 milyar dolar daha arttı diye düşünüyorum. Bizim özel sektörün özellikle 2018 senesindeki gelmiş olduğu döviz short pozisyonunun 180-190 milyar dolarlarda olduğunu düşünürsek geçmiş evet. dönemde oradaki risklere mevcuttaki ekonomik risklerle birlikte daha artan risklerle birlikte neredeyse yakınız. Hı-hı. Bu bana birazcık açıkçası soru Hı-hı. işareti getiriyor. Ki bu çerçeve içerisinde bütçe rakamları da o kadar iyi gitmiyor. Bütçe konusunda ne dersin?
Yani milli gelirin 4.9'u gibi görünüyor. Deprem hariç 3.2'si. Bu seneki hedef 3.1'e inmesi. Yani toplamın 4.9'un 3.1'e inmesi. Bu hedef pek tutturulacak gibi görünmüyor. Yani bütçe verileri beklenenden biraz daha kötü. Hani herhalde bu seneki gidişat yıllık %4 gibi bir bütçe açığına gideceğimizi gösteriyor. Şimdi şöyle yani... Bütçe açığı 3.5 olmaz da 3 olur da 4 olursa ne olur diye sorulabilir. Çünkü Türkiye'nin işte zaten milli geliri oranla borcu çok düşük. Biraz daha borçlanırız olur biter diye bakılabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bir ülkenin borcunun büyüklüğü tabii ki milli gelire göre hesaplanıyor. Ama bana sorarsan bir piyasacı olarak, bir hazineci olarak bir ülkenin borcunun büyüklüğü bence tahvil piyasasına göre ölçülür.
Doğru.
Tahvil piyasanız ne kadar derinse o piyasaya uygun borçlanma yapmanızda da fayda var. Mesela ABD'de çok büyük bir borç var ama dünyanın en derin tahvil piyasasına sahip. Bunun iyi bir örneği İspanya'dır. Yani 2008 yılında milli gelirin %35'i 40'ı civarında Avrupa Birliği'nin en düşük borçluluklarından birine sahip ülke 2 sene içerisinde başka şeyleri üstlenerek ve tahvil piyasasının derin olmaması sebebiyle krize giriverdi. O yüzden bizim bütçe açığımızda daha dikkatli olmamız gerektiren şey de bu diye düşünüyorum. Bizim tahvil piyasamız artık derin değil. Bizim tahvil piyasamız kamu bankalarından oluşuyor. %55'i 60'ı artık. Böyle olunca da iç borcu böyle hani şöyle alırız diye düşünmemek lazım diye düşünüyorum.
Aynı fikirdeyim çünkü ben özellikle geçtiğimiz Ocak, Şubat aylarında yapılmış olan borç çevirme oranlarına Hı-hı. baktığım zaman yani 2017 öncesini veya 2018 öncesini bu işin içerisinde pek tutmuyorum. Çünkü o dönemde uygulamış olduğumuz mali disiplin dolayısıyla Tabii. faiz dışında fazla vererek borçluluk miktarını Tabii. aşağıya çekmeye çalışıyorduk. Şimdi onun mirasını yiyoruz.
Evet.
Ben öyle görüyorum. Son Ocak ayı ve Şubat ayına baktığım zaman ben %146 ve %189.6 borç çevirme oranları. Yani her 100 liralık itfaiye karşı Şubat ayında hazine evet. 89.6 lira daha fazla borçlanarak gitmiş. Ve bu gidişat %150'ler civarında bir borç çevirme oranına doğru gidiyor. Yani bu sene %136 bekleyen var. %136 bekleyen, %156 bekleyen. Yani ortalamasını %140 diyelim, %145 evet. diyelim. Şimdi tahvil piyasası bu kadar derin değilken benim gözüm hep 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerdi. Bir türlü düşmüyor.
Evet.
Yani 5 yıllık tahviller 32'lerde, 10 yıllık tahvillerde 27-28'ler civarında devam ediyor. Hep konuşuyoruz. 5 yıl faizlerin göstermiş olduğu enflasyon açısından bir tahmin yöntemi olan o da %23,5 ile 24'ler arasında. Evet. Hazine çok ilginç bir şey yapıyor burada. Ben ona bakıyorum. Özellikle borçlanma tarafında net dış borç ödeyicisi. Yani biz de demin söyledik ya. Herkes döviz cinsinden borçlanıp bir şekilde evet. o kur artışlarının mümkün olduğunca az gittiği dönemde faiz gideri olarak veya carry trade olarak bu işten para yapmaya çalışıyor. Hazine 12 aylık süreç içerisinde net dış borçlanmada aslında borç ödeyicisi olmuş. Evet. 72 milyar TL'ye yakın bir rakamda.
Neredeyse 2 milyar dolar net borç ödemiş.
2
yani.
Milyar dolar net borç ödemiş. Evet. Bunun yanında iç borçlanmada da 1.8 trilyon. Evet. Ekstra borçlanmış. Hı. Ve borçlanmış olduğu faizler de yine 40'lar, 35'ler, 10 yıllıklarda %28'ler. Yani bu görüntü demin söylediğin gibi tahvil piyasasının bu kadar sığ olduğu bir yerde belirli bir zaman sonra gayri safi milli hasılaya göre borçluluk rakamı az olsa bile bir sarmal haline gelme evet. ihtimalini her an barındırıyor Türkiye'de diye düşünüyorum. Konut satışları ile ilgili istersen evet. bir konuşalım. Konut satışları açıklandı. Ne görüyorsun orada?
En iyi Şubat aylarından bir tanesiydi.
Evet.
Bu sabah da konut fiyat endeksi açıklanmış. Orada da %0.5 gibi reel bir artış var. Evet. Şubat ayında. Ocak, Şubat bu kadar yüksek enflasyonların olduğu dönemde reel artış nette bir reel artış çıkması oldukça ilginç. Benim beklentimin üstünde. Ben açıkçası bu sene konut fiyatlarının enflasyonun böyle 5 puan kadar altında biteceğini düşünüyordum. 2025 için genelinde. Fakat ilk iki ay dinamikleri sanki bunun olmayacağını ve reel bir artışı doğru gittiğimizi bana gösteriyor. Yapısal sorunlar çok fazla konut tarafında. Konut piramidinde hareketlilik çok fazla. Geçen hafta yabancı yatırımcılar gelmişti. Konut piyasasını sordular. Dilim döndük anlatmaya çalıştım ama baktım ki tam anlaşamıyoruz. Yani tam anlayamıyorlar. Onlar bu kadar yüksek reel faizle konut fiyatlarının çok daha fazla baskılanması gerektiğini düşünüyorlar. Niye bunun olmadığını. Sonunda şöyle bir soru sordum. Anlaştık. Ya dedim senin annen baban hayatta mı? Evet dedi. Kaç yıldır aynı konutta oturuyorlar? Bildim bileli dedi. Yani 35-40 yıldır aynı evdeler. Türkiye'de bu daha az. Çünkü maalesef insanlarımız ya deprem güvenliğinden endişeli, ya mahallenin güvenliğinden endişeli, ya aileler büyüyor, küçülüyor. Bununla ilgili bizim konut piramidindeki hareketlenmemiz çok daha fazla oluyor. Bu harekette bütün konut fiyatlarını bence diri ve enflasyonun üzerinde tutuyor. Böyle bakınca bunun arkasındaki dinamiklerimiz sağlıklı olmadığı için, işte arsa fiyatları, devletin konut piyasasında hiçbir düzenleyici rolünün olmaması gibi etkiler dolayısıyla konut işi Türkiye'de bitmez diyorum.
Yani aynı fikirdeyim. Üstüne üstlük hani demin döviz tarafında özellikle portföy içi tercihinde bu ortaya çıkmış olan siyasi gerilim, belirsizlikler konusunda elinde Türk lirası tutup ya yarın öbür gün faizler düştüğü zaman konut fiyatları daha da fazla artmasın diye şimdiden konut almayı planlayan insanların da bir taraftan burada aksiyon aldıkları bir şeye evrilmiş olabilir diye düşünüyorum. En son şunu soracağım. Yani tüketici kredileri konusunda, özellikle sorunlu tüketicileri kredileri konusunda burada hemen hemen her programda bir şey söylüyoruz. Yine düşünceni alabilir miyim o konuda?
Ya Ömer, burada iki tane sorun var. Bir tanesi büyük bir sorun, ikincisi daha küçük bir sorun. Büyük sorun mecburiyetten tüketici kredisi veya kredi kartına yüklenen vatandaşlarımızın sayısı. Oldukça fazla. Ve maalesef buna fazla da yapacak bir şey yok. Takla attırmak deyimi gibi bir şey var. Kredi kartına takla attırmak zannediyorum yabancı dillerde pek bu yoktur.
Doğru.
Bu işin zor kısmı ve acı kısmı. İkincisi ise biraz finansal okuryazarlık eksikliği var. Yani şunu hep söylüyoruz. Aylık %4 ödediğiniz bir kredi kartı borcu, hemen hemen aylık %4 ödediğiniz kredi borcunun size yıllık bileşik maliyeti %100'e yakındır. O yüzden lütfen çok dikkatli olun borçlanmalarda. Finansal okuryazarlık bu özellikle yüksek faizlerde bazen gerçekleri gözden kaçırılmasına sebep olabiliyor.
Kesinlikle. Yani nominal rakam vermek gerekirse bundan yaklaşık 2 veya 3 program önce 130 milyar toplam kredi kartları ve tüketici kredilerindeki sorunlu kredilerin toplamı 130 milyarken bugün geldiğimiz nokta 147 milyar TL'ye çıkmış durumda. İnanılmaz bir artış hızı var. Kredi kartlarında %255'ler civarında senelik artış hızı. Tüketici kredilerinde bir ara %90'lardaydı. O da hızlandı. %118'lere, %119'lara doğru yaklaştı. Beni endişelendiren başka bir nokta daha var. O da KOBİ kredilerindeki sorunlu kredilerin artışı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin?
Yani veriler şu anda önümde yok ama oradaki grafiği de şöyle gördüm. Bayağı hızlı gidiyor sanki değil
yani
mi?
Yani şöyle söyleyeyim. 2020 yılında yıllık artış hızı neredeyse %90'lara yaklaşmışken yine bir rekora doğru gidiyoruz. Şu anda %70'lere doğru çıkmış durumdayız yıllık artış hızı olarak.
Ki o zaman pandemi vardı yani.
O zaman pandemi vardı. Yani özellikle tedarik zincirinin kırılmış olduğu bir dönemde ciddi bir problem olmuştu. Şimdi ben bunu ihracat tarafı, özellikle Avrupa görünümü, Avrupa'daki ihracat pazarımızın daralmasına bağlı olarak buradaki ihracatçıların tedarik zinciri olan bir takım KOBİ'lerin artık yavaş yavaş problemli hale gelmeye başladığını görüyorum. Hazirana kadar dişini sıkacak ama kredi tarafında da krediye erişim konusunda da ciddi problemler var. Dün bir sanayiciyle görüştüm yine. O sanayici açıkçası bir arkadaşının 4 tane farklı bankadan neredeyse kısa vadeli overnight faizle bile borçlanma konusunda faizini ödemesine rağmen herhangi bir şekilde borçlanamadığını ifade etti. Bu gerçekten büyük bir problem. Yine Ali Hakan Kara'ya atfedecek olursak kastan kaybetmek yerine bir miktar yağdan kaybetmeyi göze almak üzere diyeti farklı bir mecraya çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Yok, kitap tanıtım sende.
Yoksa yeteri kadar sevimsiz konu konuştuk. Bu sevimsiz konuların birazcık daha böyle hani daha günümüzü şey yapan sağlıkla ilgili ekonomiden birazcık daha bağımsız bir kitap tanıtmak istedim ben bu hafta. Ben maalesef bu kitabın Türkçesini bulamadım. P Peter Attia bir doktor. Kariyerine ilk önce bir hastanede başlıyor. Hastanenin acil servisindeki o insanların kötü durumunu, ölümlerini, işte kanser hastalarının neye evrildiğini falan gördükten sonra şunu düşünüyor. Ya bu işi kaynağında çözmek lazım. Onun üzerine kendisini longevity, özellikle hücre yenilemesi, hastalığı neden ortaya çıktığı gibi konulara şey yaparak bir kitap da yazıyor bu konuyla ilgili. Outlive, Peter Attia'nın yazmış olduğu kitaplardan bir tanesi. Ben büyük zevk alarak okudum. İngilizce bilen dinleyicilerimize bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Burada beslenmeden hayat tarzına, spordan bedenimizin bize vermiş olduğu sinyallere kadar her türlü şeyi bulma imkanlarına da sahipler.
Bir şey soracağım Ömer. Sen tabii bu konulara çok kitap okuduğun için. Genellikle bu tür bilim adamları, yani doktorlu, hekimlikten başlayıp buraya dönmüş olan bilim adamları bir şekilde sistemin içinden aforoz edilmeye çalışılıyor.
Doğru.
Daha önce tanıttığım bir kitapta da bu vardı. Aynı şey bu beyefendinin başına da gelmiş mi acaba?
Geliyor ama şunu söylemek lazım. Her şey değiştiği gibi, teknoloji değiştiği gibi insanın vücudu ve İnsan vücuduyla ilgili sırlar her geçen gün farklı farklı yeni yeni bir takım yeni şifrelerinde deşifre olmasını ortaya koyuyor. O yüzden eskiden doğru bildiklerimizin bugün yanlış olduğunu görüyoruz. Yapay zeka ile birlikte hücre, hücrenin yenilenmesi, hücrenin nasıl çalıştığı, hücrenin nasıl öldüğü bu gibi konulara çok daha yenilikçi bir takım yeni yeni yaklaşımlar ortaya çıktığından dolayı ben açıkçası bu tarz aforozların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bu bir bilim. Bu bilimin ardından gidiyor olmak bence doğru. Atalet içerisinde hani bu haftada bir yazı yazdım. Biraz gecikmeyle yayınlanacak Dünya Gazetesi'nde. Yenilikçi olmak ve aynı zamanda ne diyeyim sürüklenen olmamak için bu tarz o akımın önünde duran, yani ana akımın önünde durup farklı bir şeyler söyleyen insanları da dinlemek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz.
Görüşmek üzere.